Ayrım 5, sayfa 57. At, Stephen James. 10. bölüm. Salondaki herkes yerlerine yerleşmekteydi. Bu salona daha önce hiç gelmemiştim. Bu nedenle panelli duvarları, yapay mermerden kolonları ve dümdüz ahşap sandalyeleriyle binanın inşa edildiği yaklaşık 100 yıl öncesini anımsattığını düşünmeden edemedim. Loş ışık altında her şey olduğundan daha azametli görünüyordu. Hakimin geniş kürsüsü, salonun zemininden yaklaşık 2 metre kadar yüksekte duran şahit sandalyesi ve salonda 200'den fazla insanı ağırlayan sandalyeler. Toz ve eski kitapların kokusu odayı dolduruyordu. Odanın diğer ucundaki savunma masasında oturan ince, 40'lı yaşların başında ciddi görünümlü bir kadın baskla konuşuyordu. İnce dudakları ve çubuk gibi parmakları vardı. Geçen hafta bir Fox Haber röportajı için seçtiği pantolonlu füme döpiyesi giymişti. Onu hemen tanıdım. Priscilla Eldridge Gorman, Richard Baskin baş avukatı. Hukuk ekibi arkasında oturuyordu. 13 yıl önce Bask, Wisconsin, Delafield eyaletinde yargılanıp suçlu bulunmuştu. O günden bu yana masumiyetini her daim korumuş ve sonuç olarak Michigan Devlet Üniversitesi'nden bir hukuk profesörünü davasına yeniden bakması için ikna etmişti. Profesör Rene Lebro, 3 yıl boyunca dava hükümlerini ve belgelerini yüksek lisans öğrencilerine inceletmiş ve onlar da en sonunda DNA delillerinde ve baskı cinayet mahallerinden birinden ayrılırken gördüğünü iddia eden şahitlerden birinin ifadesinde bazı tutarsızlıklar olduğunu ortaya çıkarmışlardı. Bayan Priscilla Eldridge Gorman, baskın cezasının hafifletilmesini talep etmiş, ancak 7. Bölge Mahkemesi dikkatli bir incelemenin ardından kararın yeniden yargılanma yönünde vermişti. Ve işte şimdi buradaydık. 30'lu yaşlarının sonunda çok iyi giyimli, Hispanik bir adam aceleyle salona girdi. Düşüncelerimi bölerek yanımdaki sandalyeye oturuverdi. ''Seni gördüğüme sevindim, Pat.'' Emilio, savcı yardımcısı Emilio Vandez'i geçen ay davaya hazırlanmak üzere yaptığımız briefing toplantısından tanıyordum. Evrak çantasından bir tomar dosya çıkararak önümüze yığdı. Bunları düzeltmek için oldukça zaman harcadı. Bugün iyi durumdayız gibi görünüyor. Bunu duyduğuma sevindim. Emilio dosya yığınının yanına 2 tane kurşun kalem koydu ve bunları dikkatlice birbirine paralel yerleştirdi. Derin bir nefes alıp bu klimanın nesi var anlamıyorum. Bir kazak getirmeliydim. Sonra neden bu kadar soğuk olduğunun nedenini arar gibi odaya şöyle bir göz attı. Priscilla Eldridge Gorman iyi olduğunu, cidden iyi olduğunu duymuştum ve Emilio Vandez'in onun dengi olup olmadığını düşünmeden edemedim. Ardından mübaşir herkesin ayağa kalkmasını söyledi, hakim odasından geldi ve Richard Davin baskın davası görülmeye başlandı. 20 dakika önce protestocu kalabalığın arasına saklanarak gözden kaybolan Giovanni, Patrick Bowers'ın adliye binasına girişini izlemiş, şimdi de polis barikatından bir blok ötede park ettiği kiralık otosuna dönmüştü. Uçakla buraya gelerek sahte bir isimle bir araba kiralamış ve ölüm adalet değil yazılı pankartı sallarken kendini kamufle etmişti. Burada olduğunu kimse bilmiyordu. Yakındaki bir sokağa gelip Denver'ın dispatch departmanını aramış ve Sebastian Taylor'la Bridget Marcello'nun cesetlerinin bulunduğu yere ilişkin bir ipucu vermişti. Sonra da tek kullanımlı cep telefonunu bir çöp bidonuna atmıştı. İşte böyle. Her şey yerli yerindeydi. Bağlantıları sayesinde Sebastian Taylor'ın jüri üyelerine baskı serbest bırakmaları için rüşvet vermeye çalıştığını öğrenmişti. Taylor'ın baskı neden beraat ettirmek istediğini hala bilmiyordu. Vali bunun nedenleriyle ilgili olarak malum gece boyunca, üstelik işler daha rahatsız edici boyutlara ulaşmaya başladığı halde dikkate şayan bir biçimde ketum davranmıştı. Ama bunun bir önemi yoktu, hiçbirinin bir önemi yoktu. Jüri bir karara bile varamayacaktı. Hayır, Giovanni kendine göre bazı adımlar atmıştı. Bu öğleden sonrasının olaylarını takip etmek için beraberinde getirdiği polis telsizini açtı ve hikayenin çözüme bağlanmasını bekledi. On birinci bölüm. Geçen sonbahar sonlarında başlaması planlanan dava aylardır yasal bir çıkmazdaydı. Hukuki incelemeler, bol miktarda verilen aralar ve kesintilerle 5 kez ertelenmişti. Ne var ki bu benim adıma iyi haberdi. Böylece bitmek bilmeyen açılış beyanları, iddialar ve karşı savlar silsilesi süresince öylece oturmak zorunda kalmayacaktım. Sadede gelebilecektik. Davanın başlangıcındaki ritüeller ve Emilio tarafından 1 saat sorgulanmanın ardından Bayan Eldridge Gorman mahkeme salonunun ortasında uzun adımlarla yürüyerek çapraz sorgulamasına başlamak için çantalar, fotoğraflar, karalamalar ve diğer fiziki delillerin bulunduğu masanın yanında bir an durdu. Yavaşça yüzünü jüriye döndü. Başlamadan önce jüriye şunu hatırlatmak isterim ki, ülkenin başlıca DNA analistlerinden 3'ünü dinledik ve 3'ü de müvekkilimin suçsuzluğunu doğruladı. Bay Busk, sistemin bir kurbanı olarak son 13 yılını... İtiraz ediyorum hakim bey. Priscilla daha cümlesini tamamlayamadan Emilio ayağa fırlamıştı bir de. İşte yine başlıyoruz. Şahidi mi sorgulayacak yoksa iddiasını mı yineleyecek? Lawrence Craddock adında beyaz saçlı atmaca gibi bir adam olan hakim önce Van Dez'e ardından Priscilla Eldridge Gorman'a bakıp sorularınıza devam edin. Sanık hakkında ne hissettiğinizi çoktan biliyoruz. Son 4 aydır bunu gayet açıkça ifade ettiniz dedi ve sanki salondaki havanın yarısını içine çekerek derin bir nefes aldı. Söyleyecekleri bitmemiş gibi geldi bana ama kendini tuttu. Kadın başını salladı, muhtemelen bu itirazı bekliyordu ve sadece baskın masumiyetine ilişkin iddialarını vurgulama fırsatını değerlendirmişti. Sistemi müvekkilinin avantajına işletmek üzere oynanan bir oyun daha. Bu tavırlardan ve bu tip gösterilerden nefret ediyordum. Gerçekleri ve delilleri gereğinden daha sık gölgeliyorlar ve sonuçta adaleti baltalıyorlardı. Doktor Bowers diye devam etti Bayan Eldridge Gorman. Lütfen mahkeme adına isminizi ve pozisyonunuzu söyler misiniz? Özel ajan Patrick Bowers, FBI'ya bağlı Ulusal Şiddet Suçları Analiz Merkezi'nde çevresel kriminoloji uzmanı olarak görev yapıyorum. Şu anda Denver'daki saha ofisinde bulunmaktayım ve gerektikçe de Denver Polis Departmanı ile ortaklaşa yürütülen şiddet suçları görev gücünde yer alıyorum. Ama daha önce bir dedektiftiniz. Evet, Milwaukee Polis Departmanı'nda 6 yıl görev yaptım, sanığı tutuklayan bendim. Evet dedi hızla, sizdiniz ama oraya az sonra geleceğiz. Kalifikasyonlarınızı sıralar mısınız lütfen? Bütün bunların üzerinden Emilio'yla geçmiştik zaten fakat kalifikasyonlarınızı saymanızın istenmesi savunma tarafının bir klasiğidir. Onları jürinin gözünde azımsayıp gözden düşürerek ifadenizde delikler açmaya çalışırlar. Özgeçmişimi tekrar etmek yapmak istediğim son şeydi ama iddia makamının davasını hiçbir şeyin etkilemesini istemiyordum. Bu nedenle bunu aşmaya karar verdim. 9 yıldır FBI'ın şiddet suçları bölümündeyim ve az önce ifade ettiğim gibi 6 yıl cinayet masası dedektifi olarak çalıştım. Son 15 yıldır 7 bölgede toplam 618 vakada ya baş müfettiş ya da müfettiş yardımcısı olarak görev aldım. Ve 91 suç davası ve sivil davada bilirkişi olarak bulundum. Wisconsin River Falls Üniversitesi'nde ceza hukuku lisansımı tamamlayıp Marquette Üniversitesi'nde kriminoloji ve hukuk çalışmaları yüksek lisansı yaptım ve doktoramı da Simon Fraser Üniversitesi'nde çevresel kriminoloji konusunda tamamladım. Ayrıca Denver, Colorado'daki Ulusal Emniyet Teşkilatı ve Ceza Teknolojileri Merkezi'nde danışman olarak çalıştım. Amerikan Adli Tıp Bilimleri Akademisi kurulunda yer aldım ve askeriyenin jeo uzamsal araştırmasının yasa uygulayıcı zümreninkiyle entegrasyonunu sağlamaya yardımcı olmak amacıyla Ulusal Jeo Uzamsal İstihbarat Dairesi ve FBI arasında aracı olarak hizmet verdim. İşte yaptım. Bu kadar yeter. Bayan Elrich Gorman hızlı adımlarla yanıma yaklaştı. Topuklu ayakkabısını çıkardığı sesler odanın duvarlarında yankılanıyordu. Ve 5 yıl önce yasa uygulama buluşu kapsamında verilen başkanlık örnek hizmet ödülünü de almamış mıydınız? Üstelik jeo uzamsal soruşturma ile ilgili olarak biri gerçek suçta mükemmeliyet başlığı altında verilen gümüş nişan ödülünü alan iki de kitap yazdınız, öyle değil mi Doktor Bowers? Evet, doğru. Mütevazı olmanıza gerek yok. Siz çevresel kriminoloji ve jeo uzamsal araştırma alanında dünyanın başlıca uzmanlarından birisiniz. Bu gidişat hoşuma gitmedi. Bunlar uzmanlık alanlarım. Özgeçmişiniz oldukça etkileyici doktor. Bana her fırsatta doktor diye hitap ederek beni entel dantel sınıfından biri gibi göstermeye çalıştığını sanıyordum. Başka bir taktik, farklı oyunlar. 1 dakika sessizliğin tadını çıkardı ve sonra tebrikler dedi. Teşekkür ederim. Bir savunma avukatının sizi başarılarınızdan ötürü tebrik etmeye başlaması hiçbir zaman iyiye alamet değildir. Bana yapay bir gülücük fırlattığı an benden sadece bilgi koparmaya çalışmadığını fakat beni çoktan bir çeşit tuzağa doğru çekmiş olduğunu anladım. Bir jeo uzamsal araştırmacı olarak suçun zamanlama, mekan ve gelişimini inceliyorsunuz değil mi? Evet. Ve bilgisayar modellerini ve jeo uzamsal analizi kullanarak şüphelilerin sayısını azaltmak ya da soruşturmayı belirli bir alana odaklamak amacıyla coğrafi profil olarak bilinen şeyi geliştiriyorsunuz. Eğer vaka coğrafi profile elverişliyse evet, bu doğru. Bakışlarımı ondan ayırıp salona doğru çevirdim ve odanın gerisinde Calvin'i fark ettim. Şahitlik etmeye değil sadece gözlemlemeye gelmişti ve bir şeyler fark etmiş olacaktı ki elindeki bloknotu hızla karalayıp duruyordu. Ve bu lokasyonları incelemek için de savunmanın uydusundan gelen bilgiyi kullanıyorsunuz. Notlarına göz attı. Falcon adıyla bilinen bir sistem. Evet. Federal Hava Uzay Konumlayıcısı ve Gizli Operasyon Ağı, bu dünyanın en gelişmiş jeo uzamsal dijital haritalama programıdır. Tonu övgü dolu olmaktan çıkıp küçümseyici olmaya başlamıştı. Yalnız şunu belirtmekte fayda var ki yönteminiz biraz ihtilaflı, öyle değil mi Doktor Bowers?
İtiraz ediyorum diye çıkıştı Vandes. Burada yargılanan Doktor Bowers'ın soruşturma teknikleri değil, Bay Busk'tır.
Hakim Craddock sorusu davayla bağlantılı diye sertçe yanıt verdi. Bir teknik ihtilaflı fakat yine de etkili ve iyi yapılandırılmış olabilir. Hakim Priscilla'ya baktı. Ancak Bayan Eldridge Gorman şahidi aşağılamadığından ya da gücendirmediğinden emin olacaktır. Elbette sayın hakim. Bir dakika düşündü. Sorumu yenilememe izin verin. Soruşturma stratejileriniz bazıları tarafından alışılmadık olarak addediliyor mu?
Soruşturmalar beylik olanı takip etmekten ziyade dedim, gerçeği bulmakla ilgili olmalıdır.
Siz nedenini araştırmıyor musunuz?
Hayır.
Veya davranışsal ya da psikolojik profil çıkarmıyorsunuz?
Hayır.
Aslında, notlarına baktı, şöyle bile yazmışsınız, ben de alıntı yapıyorum. Birinin bir suçu neden işlediğini umursamıyorum. Ben ona psikoanaliz yapmaya çalışmak yerine onu yakalamayı tercih ederim.
Doğrusu bu yazdığımdan gurur duyuyor gibiydim. Evet, onu ben yazdım ve paragrafın geri kalanını da yazdım. Dedektifler neden diye sormaktan vazgeçmedi ve nerede diye sormaya yönelmeliler. Saldırganın suçu neden işlediğinin bir önemi yok. Bizim amacımız onun nerede olduğunu bulmak.
Siz ayrıca DNA analizini de alaya almıştınız, doğru değil mi?
Onu alaya almış değilim. Sadece ona bağlı kalmıyorum. Suçlular da CSI izliyorlar. Soruşturmayı yanlış yönlendirmek için suç mahalline başkasının kanı, saçı, tükürüğü, hatta menisini bırakmaları onlar için görülmemiş bir şey değil. Sistemi bize karşı kullanıyorlar ve bunu iyi başarıyorlar. Öyleyse siz coğrafi profil çıkarmayı tercih ediyorsunuz. Bunu bir soru olarak yöneltmemişti. Seri suçlar kapsamında şüpheli listesini daraltmak adına bildiğim en etkili yöntemlerden biridir.
Ama Doktor Bowers,
sözcüklerini gittikçe yükselen bir iğneleyicilikle tatlandırdı.
Ortada ancak 5 ya da daha fazla suç mahalli varsa coğrafi profil işe yarar hale gelmiyor mu? Doğru bir profil oluşturmak için gereken asgari rakam bu değil mi?
Olaylar ne kadar bağlantılıysa o kadar katı olabiliyoruz, evet. 12 ya da daha fazla mekanla saldırganın yaşaması muhtemel bölge sayısını aza indirgemekte %97 gibi bir orana kadar başarı sağlayabiliriz.
Şimdi aptalı oynuyordu. Peki iyi ama bir seri olayın birbirleriyle bağlantılı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Diyelim ki eyalette 2 yıl içerisinde 16 cinayet işlendi. Hepsinin failinin aynı kişi olduğunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?
Bağlantı analizi dedim. Diğer bir deyişle karşılaştırmalı olay analizi bu genelde yerel yasa uygulayıcılarının görevidir. Karşılaştırmalı olay analizi saldırganın başlattığı bağlantılar, şahit ifadeleri, suçun işlendiği yerler, buralarda bulunan fiziki deliller ve mağdur bilimi yani kurbanların suçlar arasında bir bağlantı olduğuna işaret eden özellikleri veya ilişkileri gibi verilerin çok dikkatli incelenmesiyle gerçekleştirilir. Bay Baskın itham edildiği 16 cinayetle ilgili olarak da verileri bizzat ben inceledim ve cinayetlerin aynı kişi tarafından işlendiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
Ama yanılmış olabilirsiniz.
Bakışlarım delil masası üzerine saçılmış korkunç fotoğraflara kaydı. Mümkün. Her dedektif ihtimaller çerçevesinde hareket eder, kesinliklerle değil.
Bu söylediğime takılır diye düşünmüştüm fakat onun yerine ve işin sizin dedektif bakış açınızla bakıldığında saldırganın sabit bir başlangıç noktası olması gerektiği doğru değil mi? Bölgeden yalnızca geçiyor olması mümkün değil mi?
Araştırmasını yapmıştı. En azından bu kadarını vermeliydim ona. Suç ve Alanı Anlamak adlı kitabımın 15. bölümünden neredeyse aynen alıntı yapıyordu. Bu doğru dedim. Gezginci yani bölgeden geçen saldırganlar sonuçlarda çarpıklığa neden oluyor. Bir dolabın içinde ayakta duran bir adam düşünün. Kendi çevresinde dönerek duvara sprey boya sıkıyor. Eğer işin tam yarısında durursa ayakta durduğu noktayı tam olarak tespit etmek, duvarlardaki boyanın yoğunluğunu analiz ederek mümkün olabilir. Ancak adam boyayı sıkarken dolabın içinde hareket ederse bunu yapmak açıkçası imkansızlaşır.
Evet ama ya hareket ediyorsa Doktor Bowers, ya saldırgan şehre sabah gelip akşam dönen biri ise, şehre arabasıyla geliyor, suçu işliyor, sonra da Banlio'daki evine dönüyorsa, bu mümkün öyle değil mi? Hem bu coğrafi profili tamamen işe yaramaz ya da en iyi ihtimalle yetersiz kılıyor değil mi?
Bu itirazları daha önce de duymuş, kitabımda detaylarıyla açıklamasını yapmış ve daha önce davaların görülürken Emilio'nun incelemesi sırasında bir kısmını ele almıştım. Herhangi bir soruşturma tekniği gibi coğrafi profil çıkarmanın da belirli kısıtlamaları vardır.
Bayan Eldridge Gorman tam ağzını açmıştı ki ben cevap vermesine fırsat vermeden konuşmaya devam ettim.
Ancak her metodun böyle sınırlamaları vardır. DNA'yı eşleştirmeden önce DNA bulmanız gerekir. Parmak izi için de aynısı geçerli ya da saç ya da ısırık izi analizi için de.
Küçük bir nefesten sonra devam ettim. En yeni coğrafi profil yazılımında sizin az önce sözünü ettiğiniz bazı konuları bertaraf etmekteyiz. Yazılımı uzamsal geçici hareket analiz sistemine ekledik.
Bu şekilde suçun ortalama olarak merkezini yalnız suçun işlendiği alana değil, suçun işlendiği zamana dayanarak da hesaplayabiliyoruz. Bu bizim suçların başlangıç noktasında bir kayma olup olmadığını görmemize yardımcı oluyor. Geliştirilmiş geçici sanal topografiler suç örüntülerinin belirli bölgelerdeki eş zamanlı ve art zamanlı değişikliklerini açığa çıkartıyor. Aynı zamanda Bayes teoremi bağlamında bir de suça yolculuk modeli de ekledik. Bu da mevcut araştırmayı...
Jüri üyelerinin ışıldayan gözlerini fark ettim.
Ah, bu çok zekiciydi Bay Entel Dantel, çok zekice. Belki çok değişkenli, istatistikten yararlandığımdan da söz etmeliydim, bu iyi olurdu. Ya da uzamsal yoğunluk analizi ve zihinsel haritalarla ilişkilendirilen psikolojik engellerin etkilerini azaltmaya yönelik işlemlerden bahsetmeliydim. Eminim bu onları gerçekten etkilerdi. Priscilla beni terminolojik bir dil kullanmaya kışkırtıp başarılı olduğu için memnundu. Herkesin anlayacağı bir dille söylersek, müvekkilimin 13 yıl önceki tutuklanmasından bu yana teknoloji geliştiriyor ve yaklaşımınızı rafine ediyorsunuz. Doğru. O halde müvekkilimin tutuklandığı dönemde soruşturma stratejinizin iyileştirilmeye ihtiyacı olduğunu itiraf ediyorsunuz. Tam olarak... Belli belirsiz bir sırıtma. Soruma dönüyorum. Eğer bu teknik yalnızca bir başlangıç noktası bulunan ya da sabit bir evi olan bir saldırganda işe yarıyorsa... Ellerini dramatik bir gösterişle ve şaşırmış gibi havaya kaldırdı. Onu yakalamadan önce bu kriterlere uyup uymadığını nereden biliyordunuz dedi. Bana yapmacık bir gülümseyerek baktı. Cevap şu ki bilmiyordunuz değil mi Doktor Bowers?
Hayır.
O zaman vardığınız sonuçlar tamamen...
Bunu yeterince çekmiştim. Her soruşturma bütüncül bir süreçtir. Delilleri mütemadiyen değerlendirir ve soruşturma stratejinizi gerektiği ölçüde yenilersiniz. Sesim kabalaşmış ve tartışmacı bir ton almıştı ki bu muhtemelen onun istediği bir şeydi. Sesimi alçaltmaya çalıştım. Coğrafi profil kapsamlı bir soruşturmanın sadece bir yüzüdür.
5. ayrımın sonu. Sayfa 67.